Ayrım 10. Ticaret hukuku. Çıkmış sınav soruları. Dönem sonu sınavı 1. Sayfa 90. 1. Faturaya itirazla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Faturayı alan kimse, faturayı aldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde itiraz etmelidir. Faturayı alan kimse... B. Faturayı alan kimse, faturayı aldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz etmelidir. C. Faturaya itiraz taahhütlü mektupla gerçekleştirilmelidir. D. Faturaya itiraz noter aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. E. Faturayı alan kimse, aldığı tarihten itibaren 8 gün içerisinde bir itirazda bulunmamış ise fatura içeriğini kabul etmiş sayılır. Yanıt E şıkkı. Faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren 8 gün içerisinde bir itirazda bulunmaz ise fatura içeriğini kabul etmiş sayılır. 2. Ticaret siciline tescili gerektiği halde tescil edilmemiş veya tescil ve ilanı gerektiği halde tescil edilip ilan edilmemiş hususlarda üçüncü kişilerin iyi niyetli olduklarının kabul edilmesine ne ad verilir? A. Görünüşe güven ilkesi. B. Açıklık ilkesi. C. Kurucu etkisi. D. Sicilin olumlu etkisi. E. Sicilin olumsuz etkisi. Yanıt E şıkkı. Sicilin olumsuz etkisi. 3. Acentenin haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Acentenin ücret hakkı sözleşmede kararlaştırılmamışsa ticari taamüle göre belirlenir. B. Acente ancak olağan masraflarını isteyebilir. C. Acente ancak olağanüstü masraflarını isteyebilir. D. Acente hak kazandığı ücret olağanüstü gider ve avanslar nedeniyle faiz talep edebilir. E. Acente tacirden olan alacaklarının tamamı ödeninceye kadar acentelikten dolayı zilyet olduğu taşınır mal ve kıymetli evrak üzerinde hapis hakkına sahiptir. Yanıt B şıkkı. Acente ancak olağan masraflarını isteyebilir. 4. Limited şirkette ortak sıfatının kazanılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır. B. Ortak sıfatı sadece devren iktisap suretiyle kazanılabilir. C. Esas sermaye payının miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler veya icra yoluyla geçmesi hallerinde tüm haklar ve borçlar genel kurulun onayına gerek olmaksızın esas sermaye payını iktisap eden kişiye geçer. D. Şirket sözleşmesiyle esas sermaye payının devri yasaklanabilir. E. Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devri için ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Yanıt B şıkkı. Ortak sıfatı sadece devren iktisap suretiyle kazanılabilir. 5. Anonim şirketlerde tasfiye payının dağıtımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Ana sözleşme veya genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça tasfiye payı dağıtımı ayın olarak yapılır. B. Ana sözleşme veya yönetim kurulunun aksine bir kararı bulunmadıkça tasfiye payı dağıtımı ayın olarak yapılır. C. Ana sözleşme veya genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça tasfiye payı dağıtımı para olarak yapılır. D. Tasfiye payı dağıtımı konusunda ana sözleşmede mutlaka bir hüküm bulunmalıdır. E. Tasfiye payı dağıtımı konusunda hüküm bulunmayan ana sözleşme geçersizdir. Yanıt C şıkkı. Ana sözleşme veya genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça tasfiye payı dağıtımı para olarak yapılır. 6. Anonim şirketin ana sözleşmede yazılı kayıtlı sermaye rakamının yükseltilmesi veya indirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Sermayenin onda ikisini oluşturan pay sahiplerinin bu yönde karar vermesi yeterlidir. B. Sermayenin onda birini oluşturan pay sahiplerinin bu yönde karar vermesi yeterlidir. C. Ana sözleşme değişikliği yapılmaksızın denetçilerin bu yönde karar alması yeterlidir. D. Genel kurulda bu yönde karar alınmalı ve ana sözleşme değişikliği yapılmalıdır. E. Ana sözleşme değişikliği yapılmaksızın yönetim kurulunun bu yönde karar alması yeterlidir. Yanıt D şıkkı. Genel kurulda bu yönde karar alınmalı ve ana sözleşme değişikliği yapılmalıdır. 7. Anonim şirket ortaklarının sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Ortaklar yalnızca ortaklık alacaklılarına karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarınca sorumludur. B. Ortaklar yalnızca ortaklık alacaklılarına karşı ve ortaklık getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarının onda birince sorumludur. C. Ortaklar yalnızca ortaklık alacaklılarına karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarının yüzde birince sorumludur. D. Ortaklar yalnızca ortaklığa karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarınca sorumludur. E. Ortaklar yalnızca ortaklığa karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarının %10'unca sorumludur. Yanıt D şıkkı. Ortaklar yalnızca ortaklığa karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarınca sorumludur. 8. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir? A. Ortaklığı yönetmek ve temsil etmek. B. Müdürleri atamak ve azletmek. C. Genel kurul toplantılarını hazırlamak. D. Genel kurul toplantılarını yürütmek. E. Ortaklık mal varlığının borca batık hale düşmesi durumunda ticaret sicili memuruna bildirimde bulunmak. Yanıt E şıkkı. Ortaklık mal varlığının borca batık hale düşmesi durumunda ticaret sicili memuruna bildirimde bulunmak. 9. Çağrısız genel kurul toplantılarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Çağrısız genel kurul toplantılarına genellikle borsa şirketlerinde başvurulur. B. Çağrısız genel kurul toplantılarında gündeme bağlılık ilkesine ve karar yeter sayılarına uyulmasına gerek yoktur. C. Çağrısız genel kurulun geçerli olması için bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması ve aralarından birisinin toplantıya itiraz etmemesi gerekir. D. Çağrısız genel kurul toplantısında toplantı yeter sayısının toplantının başında oluşması yeterli olup karar alınması sırasında yeter sayının korunmasına gerek yoktur. E. Çağrısız genel kurul toplantılarında oy çokluğu ile gündeme madde eklenebilir. Yanıt C şıkkı. Çağrısız genel kurulun geçerli olması için bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması ve aralarından birisinin toplantıya itiraz etmemesi gerekir. 10. Aşağıdaki hallerden hangisi genel kurul gündeminde yer almasa da genel kurulda görüşülmesi yasal olarak mümkündür? A. Kayıtlı sermaye sistemine geçiş. B. Şirketin feshi. C. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması. D. Sermaye artırımı. E. Ana sözleşme değişikliği. Yanıt C şıkkı. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması. 11. Tek pay sahipli anonim şirketlerde tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerli olması için aşağıdaki şekil şartlarından hangisine uyulması gerekir? A. Yazılı şekil, B. Resmi şekil, C. Herhangi bir şekil şartı söz konusu değildir, D. Güvenli elektronik imza ile imzalama, E. Sözlü şekil. Yanıt A şıkkı, yazılı şekil. 12. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel kurulunun devredilmez yetkisine giren hususlardan biri değildir. A. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görevden alınması. B. Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı. C. Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınmaları. D. Ana sözleşmenin değiştirilmesi. E. Şirketin temsili. Yanıt E şıkkı. Şirketin temsili. 13. Aşağıdaki hallerden hangisinde bir paya en çok 15 oy verileceğine ilişkin sınırlama uygulanmaz? A. Genel kurulun bu konuda karar alması halinde. B. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin sınırlamadan muaf tutma kararı vermesi halinde. C. Yönetim kurulunun bu konuda karar alması halinde. D. İflas idaresinin bu konuda karar alması halinde. E. Ticaret Sicil Müdürü'nün izni halinde. Yanıt B şıkkı. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin sınırlamadan muaf tutma kararı vermesi halinde. 14. Kar payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi hususlarda diğerlerine oranla paya tanınan üstün hakka ne ad verilir? A. İmtiyazlı pay, B. Nama yazılı pay, C. Adi pay, D. Primli pay, E. Acio. Yanıt A şıkkı. İmtiyazlı pay. 15. Aşağıdaki hallerden hangisinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplanarak ilgili kararı onaması gerekir? A. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte kayıtlı sermaye sistemine geçiş. B. Yönetim kuruluna üye tayini. C. Sorumluluk davasının açılması. D. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal niteliği taşımayan ana sözleşme değişikliği. E. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmeyecek nitelikte özel denetçi tayini. Yanıt A şıkkı. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte kayıtlı sermaye sistemine geçiş. 16. Aşağıdakilerden hangisi payın aslen kazanılma hallerinden biridir? A. Sermaye artırımı, B. Trampa, C. Bağış, D. Miras, E. Satım. Yanıt A şıkkı. Sermaye artırımı. 17. Aşağıdaki senetlerden hangisi nama yazılı olarak düzenlenemez? A. Poliçe, B. Bono, C. Banka bonoları, D. Çek, E. Anonim ortaklık hisse senetleri. Yanıt C şıkkı. Banka bonoları. 18. Aşağıdakilerden hangisi senede bakmakla görülebilen, anlaşılabilen defilere örnek oluşturur? A. Keşidecinin imzasının sahte olması. B. Vadenin gelmemiş olması. C. Cirantanın imzasının sahte olması. D. Senedi düzenleyenin temsil yetkisinin olmaması. E. Senedi devredenin temsil yetkisinin olmaması. Yanıt B şıkkı. Vadenin gelmemiş olması. 19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kıymetli evrakın özelliklerinden biri değildir? A. Kıymetli evrakta şekle bağlılık ilkesi geçerlidir. B. Kıymetli evrakta imzaların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir. C. Kıymetli evrakın ifa yeri borçlunun yerleşim yeridir. D. Kıymetli evrakta alacak hakkı senetsiz ileri sürülebilir ve ödenebilir. E. Kıymetli evrakta kısmi ödeme reddedilemez. Yanıt D şıkkı. Kıymetli evrakta alacak hakkı senetsiz ileri sürülebilir ve ödenebilir. 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kambiyo senetlerinin özelliklerinden biri değildir? A. Kambiyo senetlerinde müteselsil borçluluk söz konusudur. B. Kambiyo senetleri emre veya hamiline yazılmış olmaları koşuluyla kamu güvenine dayanır. C. Kambiyo senetlerinde imzaların istiklali ilkesi yürürlüktedir. D. Kambiyo senetlerinde hak senetten önce doğar. E. Kambiyo senetlerindeki alacak özel bir usul ile takip ve tahsil edilebilir. Yanıt D şıkkı. Kambiyo senetlerinde hak senetten önce doğar. Çıkmış sınav soruları dönem sonu sınavı 2. 1. bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütüne ne ad verilir? A. Know-how, B. Goodwill, C. Endüstriyel tasarım, D. Ticari iş, E. Adi iş. Yanıt C şıkkı. Endüstriyel tasarım. 2. Ticaret sicili hangi bakanlığın denetim ve gözetimindedir? A. Maliye Bakanlığı, B. Ekonomi Bakanlığı, C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, D. Adalet Bakanlığı, E. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Yanıt E şıkkı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. 3. Esnaf E ve tacir T arasında akdedilen cari hesap sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Cari hesap sözleşmesi yalnızca E açısından ticari niteliktedir. B. Cari hesap sözleşmesinden doğacak dava ticari dava sayılamaz. C. Cari hesap sözleşmesinden doğacak dava iş mahkemesinde görülür. D. Cari hesap sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olduğundan taraflar arasındaki iş ticari iş niteliğindedir. E. Esnaf E. Cari hesap sözleşmesi akdetme yetkisine sahip değildir. Yanıt D şıkkı. Cari hesap sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olduğundan taraflar arasındaki iş ticari iş niteliğindedir. 4. Kolektif ortaklık sözleşmesinin akdedilmesinden itibaren şirketin tüzel kişilik kazanmasına kadar geçecek olan süre içerisinde kurucular arasındaki ilişkiye aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır? A. Adi komandit ortaklık, B. Adi ortaklık, C. Limited ortaklık, D. Kooperatif ortaklığı, E. Donatma iştiraki. Yanıt B şıkkı. Adi ortaklık. 5. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen ve kurul olarak kullanılan yetki ve görevlerinden biri değildir? A. Ortaklığı yönetmek ve temsil etmek, B. Ortaklığın denetimi ve üst düzeyde yönetimi için gerekli düzenin kurulması, C. Ortaklık mal varlığının borca batık hale düşmesi durumunda mahkemeye bildirim ve bir takım önlemler alınması, D. Yönetim kurulunun toplantıya çağrılması için başkandan talepte bulunma, E. Şirket defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporlarının ve kurumsal yönetim açıklamalarının hazırlanması. Yanıt D şıkkı. Yönetim kurulunun toplantıya çağrılması için başkandan talepte bulunma. 6. Anonim ortaklığın önemi, yarar ve sakıncaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Tek başlarına işe yaramayan ve atıl durumda bulunan küçük tasarrufların bir araya gelmesini sağlayarak büyük sermayeler oluşturur. B. En yaygın ortaklık tipidir. C. Çok sayıda kişinin bir araya gelmesine ve dolayısıyla çok büyük sermayelerin toplanmasına elverişlidir. D. Özel mülkiyetin halka yayılmasına katkıda bulunur. E. Menkul kıymet borsaları gelişmiş ve kurumsallaşmış ülkelerde şirkete girmek ve çıkmak oldukça kolaydır. Yanıt B şıkkı. En yaygın ortaklık tipidir. 7. Kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ana sözleşmede gösterilen alt ve üst limitler arasında yönetim kurulu kararı ile ve ana sözleşme değişikliği usulüne uyulmaksızın sermaye artırımına izin veren bir sistemdir. B. Kuruluş sırasında şirketin ana sözleşmesinde gösterilerek ticaret siciline tescil edilen ve daha sonra değiştirilebilmesi, artırılması veya azaltılması ana sözleşme değişikliği gerektiren bir tek rakamdır. C. Kayıtlı sermaye sisteminde alt limit başlangıç sermayesidir. D. Kayıtlı sermaye sisteminde üst limit, kayıtlı sermaye ve bu ikisi arasında fiilen ulaşılan, yani karşılığında pay oluşturulmuş olan rakamdır. E. Bu sistemi benimseyen anonim şirketlerde sermaye artırımı için ana sözleşme değişikliği usulüne uymak gerekmez. Yanıt B şıkkı. Kuruluş sırasında şirketin ana sözleşmesinde gösterilerek ticaret siciline tescil edilen ve daha sonra değiştirilebilmesi, artırılması veya azaltılması ana sözleşme değişikliği gerektiren bir tek rakamdır. 8. Anonim ortaklıklarda kuruluş işlemlerindeki eksiklik ve aykırılıkların yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Türk Ticaret Kanunu'na göre ortaklığın tüzel kişilik kazanmasından sonra fesih davası açılabilir. B. Türk Ticaret Kanunu kuruluşta ve sermaye artırımında önemli sebeplerin varlığında kuruluş eksikliklerinden dolayı tescil ve ilandan itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içinde belirli şartlarla ortaklığın fesih davası açılabilmesine olanak tanınmıştır. C. Kuruluş sırasında kanun hükümlerine aykırılık suretiyle alacaklıların, pay sahiplerinin ve kamunun menfaatlerinin önemli şekilde tehlikeye düşmesi durumunda pay sahipleri, alacaklılar ve bakanlık anonim ortaklığın tescil ve ilanından itibaren 3 ay içinde ortaklığın feshi için dava açabileceklerdir. D. Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar ve taahhütlere girişenler bu işlem ve taahhütlerden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Ancak işlem ve taahhütlerin ileride kurulacak şirket adına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline tescilinden sonra 3 aylık süre içerisinde bu taahhütler şirket tarafından kabul olunmuşsa yalnız şirket sorumlu olur. E. Türk Ticaret Kanunu'na göre ortaklığın tüzel kişilik kazanmasından sonra yokluk ya da butlan ileri sürülebilir. Yanıt E şıkkı. Türk Ticaret Kanunu'na göre ortaklığın tüzel kişilik kazanmasından sonra yokluk ya da butlan ileri sürülebilir. 9. Ortaklık kendisiyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan bir kişiyi genel kurul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için yetkili temsilciler olarak atamaları amacıyla pay sahiplerine öneriyorsa bu kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bağımsız temsilci, B. Bireysel temsilci, C. Organın temsilcisi, D. Adi temsilci, E. Tevdi eden temsilci. Yanıt C şıkkı, organın temsilcisi. 10. Aşağıdaki genel kurul kararlarından hangisi ağırlaştırılmış karar yeter sayıları gerektirmez? A. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi. B. Genel ana sözleşme değişiklikleri. C. Pay sahiplerinin taahhütlerinin artırılması. D. İşletme konusunun tamamen değiştirilmesi. E. İmtiyazlı pay oluşturulması. Yanıt A şıkkı. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi. 11. Anonim ortaklık genel kurul toplantılarında gündeme bağlılık kuralı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İster olağan ister olağanüstü olsun, kanundaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla gündemde bulunmayan konular müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. B. Genel kurul toplantısı sırasında kullanılabilecek bazı azınlık hakları ve bireysel haklar için gündemde madde bulunması gerekir. C. Bu kural gereğince genel kurul toplantısının gündemi önceden bellidir. Gündem ilan ve davet mektuplarında mutlaka gösterilmelidir. D. Gündemde belirtilmeyen konularda kural olarak görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. E. Yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanmış olsalar dahi gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yanıt B şıkkı. genel kurul toplantısı sırasında kullanılabilecek bazı azınlık hakları ve bireysel haklar için gündemde madde bulunması gerekir. 12. Anonim ortaklık genel kurullarına katılma ve oy kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Oy hakkına sahip olmayan pay sahipleri genel kurula katılarak görüşlerini açıklayamazlar. B. Genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılır. C. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay sahipliğini kanıtlayan belgelerin veya pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. D. Pay sahipleri kendileri ve belirli derecedeki yakınları ile ortaklık arasındaki işlere dair görüşmelerde oy kullanamazlar. E. Pay sahibinin ve sayılan yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye ortaklıkları ile anonim ortaklık arasındaki kişisel nitelikteki bir işe ve işleme ilişkin konularda da oy kullanamazlar. Yanıt A şıkkı. Oy hakkına sahip olmayan pay sahipleri genel kurula katılarak görüşlerini açıklayamazlar. 13. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesinin şartlarından değildir? A. Ortaklığın devralacağı kendi payları sermayesinin onda birini aşmamalı veya bir işlem sonucu aşacak olan miktarı geçemez. B. Payların öngörülen sınır içinde iktisap veya rehin olarak kabulü, genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi şart olup, bu yetkilendirilme en çok 5 yıl ile sınırlıdır. C. Ortaklık devralacağı kendi paylarını ivazlı olarak devralamaz. D. Bu konuda yönetim kurulunu yetkilendirmede kabul edilecek payların itibari değerleri ve sayıları belirtilerek, toplam itibari değerleri ile ödenecek bedelin alt ve üst sınırları gösterilmelidir. E. Edinilecek pay bedelleri düşüldükten sonra kalan şirket net aktifinin en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve ana sözleşme uyarınca dağıtımına izin verilmeyen yedek akçe toplamı kadar olmalıdır. Yanıt C şıkkı. Ortaklık devralacağı kendi paylarını ivazlı olarak devralamaz. 14. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıklarda kar dağıtımı yapılması ve miktarı konusunda kanun ve ana sözleşmenin öngördüğü şartlardan biri değildir? A. Ortaklığın net dönem karı veya önceki yıllar karlarından bu amaçla yedek akçe ayrılmış bulunmalıdır. B. Ortaklığın kazanç sağlayıp sağlamadığı yıllık bilançoya göre saptanmalıdır. C. Genel kurul tarafından kar dağıtım kararı verilmelidir. D. Kar payı nakden ödenmeli ve ana sözleşmede aksine hüküm yoksa sermayeye mahsuben yapılan ödemeler dikkate alınmaksızın ortaklara eşit olarak dağıtılmalıdır. E. Genel kurul tarafından kar dağıtım miktarı saptanmalıdır. Yanıt D şıkkı. Kar payı nakden ödenmeli ve ana sözleşmede aksine hüküm yoksa sermayeye mahsuben yapılan ödemeler dikkate alınmaksızın ortaklara eşit olarak dağıtılmalıdır. 15. Anonim ortaklıkta senetsiz payların devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Payın devir şekli senet çıkarılmış olup olmamasına göre farklı hükümlere ve sonuçlara bağlıdır. B. Bedelleri ödenmiş payın devri alacağın temliki hükümlerine tabidir. C. Kaydi sistemde merkezi kayıt kuruluşuna başvurulmalıdır ve devralan malik olarak kaydettirilmelidir. D. Bedeli hiç ödenmemiş payın devri alacağın temliki ve borcun nakli hükümleri uygulanır. E. Tarafların yazılı devir sözleşmesi yapmaları gerekmez. Yanıt E şıkkı. Tarafların yazılı devir sözleşmesi yapmaları gerekmez. 16. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıklarda sermaye borcuna aykırılığın yaptırımlarından biri değildir? A. Oy hakkından yoksunluk. B. Temerrüt faizi. C. Iskat. D. Sözleşme cezası. E. Tazminat. Yanıt A şıkkı. Oy hakkından yoksunluk. 17. Kıymetli evrakta ortaya çıkan yer darlığını çözmek için kıymetli evraka eklenen düz kağıda ne ad verilir? A. Ciro. B. Temlikname. C. Sözleşme. D. Alonş. E. Protesto. Yanıt D şıkkı. Alonş. 18. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakta bir taahhüdün geçersizliğine ilişkin mutlak defilerden biri değildir? A. Senet verilmesine dair aynı sözleşmede hile bulunması. B. Temsil yetkisinin mevcut olmaması. C. İmza sahteliği. D. İmzanın fiziki baskı ve doğrudan cebirle attırılmış olması. E. Senet metninde tahrifat yapılması. Yanıt A şıkkı. Senet verilmesine dair aynı sözleşmede hile bulunması. 19. Aşağıdakilerden hangisi sebebe bağlı kıymetli evrak içinde yer almaz? A. Taşıma senedi. B. Makbuz senedi. C. Varant. D. Konişmento. E. Kambiyo senedi. Yanıt E şıkkı. Kambiyo senedi. 20. Nama yazılı pay senetlerinin devri için yapılması gereken işlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Temlik teslim. B. Ciro teslim. C. Ciro veya temlik zilyetliğin geçirilmesi pay defterine kayıt. D. Temlik teslim ticaret siciline tescil. E. Temlik ticaret siciline tescil ilan. Yanıt C şıkkı. Ciro veya temlik zilyetliğin geçirilmesi pay defterine kayıt. Kitabın sonu. 20 Şubat 2017 sayfa 96.